Bir Vatan ve İman Abidesi Tevfik İleri. Tevfik İleri Bey ve refikası ile Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi'nin çatısı altında tanışmıştım. 1953 senesiydi ve Tevfik İleri Bey de marif vekili bulunuyordu. Hepimiz Konya'ya davetli olarak gelmiştik. Henüz memleket inanmak ve sevmek yasağının korkusundan kurtulmamış, sevdiği ve inandığı bir Mevlana dahi olsa onu gereği gibi dünyaya tanıtmaktan, yüzyıllar boyu ismi etrafında örgüleşmiş vicdani ve içtimai ahenkle övünmekten, onu yarın da ayarın da gözü önüne sermek ve nihayet Yüce Veli'nin dünya görüşünü, insanlık anlayışını ve topyekun felsefesini dile getirmekten korkuyordu. Bu zaman zaman beşeriyetin üstüne çöküp baskısı altına alan zulmet ve terör devirlerinin müşterek ruh haletiydi. Onun içinde Büyük Mevlana'nın adı bir seyyah ökçesinin, bir turist perdesinin ardına saklanmış bulunuyordu. Ve onun içinde yapılacak merasimin bir ayin değil, turistik bir festival olması lazımdı. Nitekim alnına vurulan damga da bu idi, gösteri. Halbuki bugün değil yalnız Türk cemiyeti, bütün dünya bir manevi düzene, bir ruh sağlığına, bir kontrollü iç yapısına şiddetle muhtaç bulunuyordu. Çektiği ızdırap, kendi kendini tahribe götüren huzursuzluk ve anarşi ise hep vicdanlara hükmedemez ve şuurdan şuur altına yol bulamaz olmuş, vecd, irfan ve iman yokluğundan, yoksulluğundan idi. Türkler ise bir görünmez buyruk, bir sözü geçer kudret olan bu ruh nizamı ve bu gönül hoşluğunu ta şamanizm asırlarından dahi tanırdı. Öyle ki Orta Asya Türklüğünde yarı şair, yarı tabip fakat vecli ve şevkli bir sınıf olarak halkın içine karışan baksılar vardı ki bunların hasta tedavileri, edebi ve manevi zevklerini dile getirmeleri daha çok raksla ve sema yoluyla olurdu. Onun içinde Mevlevilikte üstün şeklini ve kalıbını bulmuş olan sema, bir Orta Asya kaşesini ve hatırasını taşıyan tarihi gerçeklerdendi. Şimdi ise Türkler, bin yıl işleye işleye kemale getirdikleri içtimai bir müessesenin tarihi haysiyetini çiğneyecekler. Üstelik Mevlana Celaleddin Rumi gibi bütün dünyanın alaka ve muhabbet mihrakı olan bir ulunun adını tuzak gibi kullanarak onunla seyyah avlayacaklardı. İnsanoğlu ruhu görmez, maddeyi görür. Madde ise ister zevkten zevke veyahut elemden eleme düşsün, bir emir kulu olmaktan öteye geçemez. Gerçi gözyaşı döken de, tebessüm eden de bedenin uzuvlarıdır. Fakat aslında gülmek de ağlamak da ruhtandır. Onun isteği veya isteksizliğiyledir. Görünürde sağa sola yatıp kalkan, eğilen, doğrulan ağaç ise de onu tahrik edip ileri geri sallayanın rüzgar olması gibi. Görünmeyen ruh ister hayvani, ister ilahi manada olsun, coşmak, galeyan etmek ihtiyacındadır. Müsbet menfi bütün tehassüslerinde de bedeni vasıta olarak kullanır. Ancak hayvani hislerin icbarı altına düştüğü zaman bayağılaşır, süflileşir, kırar, koparır, yıkıcı dökücü olur. Manevi duyguların tesir ve tahriki altına girdiği zamanlarda ise yükseltici ve öğretici kesilerek beşeriyeti arıtır, temizler, ona nizam ve muvazene getirir. Şu halde günübirlik ucuz ve yıkıcı zevklere daha kolay ve daha çabuk meyleden insanoğluna elde edilmesi feragat gibi, adalet gibi, sadakat ve muhabbet gibi ağır bedel isteyen manevi hazların kapısını her zaman açık tutmak gerekmektedir. Halbuki asırlar asırları kovalarken Türk cemiyetini mayalamış, gerek sanat, gerek iman, gerek vecd ve hal yoluyla hesaba gelmez kazançlar sağlamış olan bu kapı çoktan kapatılmıştı. Ne garip ki şimdi biz çeyrek asır evvel çökertilmiş olan bu çatının enkazı ortasına çağrılmış bulunuyorduk. Hem de niçin? Filme alınacak bir turistik gösterinin temaşacılığı için. 1925'te kapatılan bu kapı ne diye ve kimin için 1953'te yeniden aralanıyordu? İrfan ve sanat hayatımızdan sürüp çürüye çıkardığımız bu manevi terbiye ve disiplinin bir seremonisi olan sema ve ayin artık bizim için yasaktı. Şiddet ve terör politikasıyla tarihte yer alacak bir iktidar onu adli suçlar arasına koymuştu. Belki de bu yüzdendir ki davetli olmamıza rağmen her an bozulmasından korkulan bir mütarekenin ürküntüsü içindeydik. Fakat yabancılar hovarda bir miras yedi israfıyla har vurup harvan savurduğumuz kıymetlerimizin bu yağmalanışına bir türlü akıl erdiremiyorlardı. Onun için de dış çevrelerin rağbet ve alakalarının tazyiki ile bir Mevlevi ayininin filme alınması kararlaştırılmış bulunuyordu. Bu yüzden de sağa sola haberler gitmiş, kıyıda köşede sinip kalmış Mevlevilere tennurelerini, sikkelerini, destar ve hırkalarını sandıklarından çıkarıp kameraların, film makinalarının önünde yapılacak ayin için alıp gelmeleri haberi salınmıştı. Çünkü ayin, arkaik bir vesika olarak Türk turizminin arşivine girecekti. Hepsi bu kadar. Ayin tespit edilse ve bu merasim yarın ayarın hatırı ve keyfi için her sene tekrarlansa dahi kaybolan, geri gelmeyecek bulunan onun ruhu ve manasıydı. Esasen mühim olan da bu idi. O ruh ve mana ki Ahmet Yesevi evlatlarıyla Orta Asya'dan Küçük Asya'ya akmış, yüzünü şarktan garba çeviren Türk'ün kızıl elmasını arayıp bulmasında rehber olmuş, şevki olmuş, aşkı olmuştu. Onun içinde Selçuklu İmparatorluğu'nun malzemesinden Osmanlı Devleti'nin temellerini atıp Türk birliğini kurarken İlahi Kelimetullah gayesini büyük kütlenin vicdanına ve imanına işlemişti. Evet, semalar, ayinler bir gerçek aksiyonun taslağı olarak zaman zaman tekrarlanabilirdi. Ancak Türk tarihinin çetin ve buhranlı devirlerinde kolaylıkla intikal sağlayacak sözü geçkin, yapıcı ve yaygın bir Mevlana ve Yunus felsefesi bulmak artık mümkün değildi. Hiçbir felsefi ekol, cemiyetin bütününde söz tesir sahibi olamamış, hatta çok defa da nazari kalıplar halinde kalmıştır. Halbuki Mevlana'ların, Yunusların, Türk tarih ve talihinin içine bir solüsyon gibi karışmış ve hayatın kendisi olmuş felsefeleri, kütlenin tamamında ifade bulmuş bir istisnaydı. Onun içinde Türk milletinin kendisine milli, içtimai formasyon vermiş, bir dünya görüşü ve enerji kaynağı olmuş bulunan bu bin yıllık nizam ve disiplinden mahrum bırakılması elbette ki bir aksi tesir yapacaktı. Nitekim içtimai bünyede hasıl olmaya başlamış buhranlar, huzursuzluklar, zevksizlikler ve bilhassa sonunun nereye varacağı kestirilemeyen çözülmeler, inhilaller, kütle psikozları, gelecek zamanların acı habercileri olmuş bulunuyordu. Fakat bir aklı selim ve tarihi muhasebe süzgecinden geçmeden keyfi ve ayaküstü hüküm verme illetine müptela olan iktidar, nihayet 1950'de değişmiş, yerine ümit bağlanmış bir yenisi geçip oturmuştu. Esasen büyük kütlede %100'e yakın çıkan reyini bir şahsa veya zümreye değil bu ümide vermişti. Acaba Türk milleti umduğunu bulacak, kayıplarını geri alabilecek miydi? Ne yazık ki milli ve tarihi hafızası çok zayıflamıştı. Bu yüzden de içtimai hassasiyeti zedelenmiş, dünyasına basan gaflet sisleri ufkunu karartmış, en göz önünde gerçekleri dahi görünmez, seçilmez hale getirmişti. Adeta bir kaos içinde el yordamıyla yürüyor, hedefini göremiyor, gayesini teşhis edip yakalayamıyordu. Buna rağmen bildiği ve beklediği bir kurtarıcıyı bulmak ümidi içindeydi. Mazlum ve masum Türk halkı ne çekmişse kendini devlete değil, devleti kendine adamış idarecilerin elinden çekmişti. İşte 1908 meşrutiyetini yapanlar, yakın tarihin bu sahte ve gaddar kahramanları hala ön safta bulunuyorlardı. Onun için canı boğazına gelmiş halk, bir vakitler memleketi hürriyet, adalet, müsavat ve uhuvvet çiçekleriyle bezeyeceklerini vaat edip, kendilerinde bir kahraman hürriyet ilan ettikleri halde 10 senelik iktidarları zalim ve korkunç bir terör, bir sindirme devri olan, sonunda da koca bir imparatorluğun başını yiyip nihayet kendi başlarının derdine düşen cinsten sahte kurtarıcılar istemiyordu. O zaman bu zaman top gibi yerden yere atılmış, horlanmış büyük halk kütleleri artık milli ve tarihi ananeye saygı istiyor ve kendisinin de hürmet ve muhabbet duyacağı bir baş arıyordu. Ama yüzyıllardır belimizi doğrultmamızdan korkan bir Haçlı Avrupa, dünya hegemonyası emellerini şeriatçı ve ırkçı kitabından alan bir Siyonist dünya ve Türk coğrafyasını hudutları içinde görmeyi istilacılık programına almış bir Rus emperyalizmi vardı ki, ta Sarı Selim zamanından bu yana devleti yavaş yavaş siyasi, iktisadi ve kültürel ablukası içine almış ve dünya muvacehesinde tek başına kalmamızı sağlamıştı. Onun için de Türk milletine her kim gerçek hizmet edecek, uyandıracak, yaralarını saracak kudreti gösterirse, bu üçlü kuvvet mutlaka onu ya alaşağı etmiş ya tezvir, iftira ve siyasi yalanlarla milletinin gözünden düşürecek oyunu hazırlamıştı. Fakat hazin olan, dış politikanın kumanda köprüsünden gelen bu emirlerin hep iç politikanın şaşkın, gafil veya zalim aktörlerine verilip onlar tarafından tatbik sahasına konmuş olmasıydı. Şu halde yeni iktidarın da kendisine çelme takmaya hazır, iç ve dış tehlikelere karşı çok uyanık, çok tetikte, çok şuurlu olması, bu dahilden hariçten pusuya yatmış kuvvetlerin atış hedefine düşmemek için çok kıvrak, çok ustalıklı bir politika takip eylemesi lazımdı. Acaba yeni iktidar ip üstünde rakseden bir cambaz mahareti gösterebilecek miydi? İleri ailesinin vatansever, imanlı ve ihlaslı havasının sıcak dostluğu kısa zamanda kadim bir aşinalığa dönmüştü. Bu muafere ta çocukluk yıllarından başlamış bir yakınlık da olsaydı, mimarisi ihlas, saffet ve menfaatsiz bir memleket sevgisi olan böyle bir rabıtayla boy ölçüşemezdi. Aradaki müşterek anlayış ve inanış noktaları bu dostluğu muhabbetten öte bir duygu ve adeta bir minnet hissiyle perçinlemişti. Öyle ki bu mevki, şöhret ve menfaat duygularının dışarıda kaldığı bir muhabbetle memleketini seven ve ona hizmet yolunda canını nezreden her insan için uyulması tabii bir şükran duygusuydu. Bu, konacağı yeri bulamayan bir kuşun muallakta dolaşıp dururken aradığı dalı karşısında bulması gibi bir şeydi. Tevfik İleri Bey, memleketini ücretsiz ve karşılıksız seven müstesnalar kafilesindendi. O, güvenilen, inanılan, iyi niyet, iyi amel sahibi, dürüst ve faziletine ayar olmayan insandı. Türkiye ve Türklüğe has büyüklükleri bir ata ve dede mirası olarak genleriyle getirmiş bu ender bulunur vatan evladından vatan hizmet beklemekte haklıydı. Esasen kendisi de uhdesine düşen borcu yerine getirmek için geceyi gündüze katarak çalışmakta bulunuyordu. Ne ki bir yandan vekalet bünyesi içinde eski devrin yadigarı habis urların faaliyete geçmiş olması, bir yandan da bütün memleket davalarının üstünde tutulması gereken bir milli maarif politikasına olan ihtiyacı, iktidarın hemen hemen hiç anlayamamış bulunması, vekilin yolunu engelliyor, eteklerine sarılan bu çalı çırpı ve dikenler ise onu gerekli hamle ve hareketten alıkoyuyordu. Böylece eski iktidarın kültür politikasına bağlı zikzaklı ve kararsız yıllar boşuna akıp gitti. Her geçen zamanla beraber ıslahat fırsat ve imkanları da kaybolup Türk marifini atıldığı sol satı mailinden ve Moskova'nın dümen suyundan kurtarmak gittikçe güçleşiyordu. Basiret sahipleri için tehlike aşikar olmuş bulunmakla beraber iktidar çok ağır, çok pahalı ödeyeceği bu yöndeki rehavet ve kayıtsızlığında adeta direniyordu. Öyle ki uzun senelerdir kasıtlı ellerde ters ve menfi istikamete işletilen marif politikasını milli imanı merkez alan müsbet yöne çevirmenin memleket için bir ölüm kalım davası olduğunu bir türlü idrak edemiyordu. Halbuki memleketin marif'ten daha mühim bir davası yoktu. 3. Sultanahmet devrinden beri yapıla gelen inkılaplardan hiçbirinin tutmamasının, kültür davamızın geri planda bırakılmış olmasından ileri geldiği su yüzüne çıkmış bir hakikatti. Hükümet olarak 1950 iktidarının da bu iktidarın vatanperver ve iyi yürekli merkez şahsının da maalesef bu yolda telaşı yoktu. Yıllar yılıdır inkılap baltasının dalından, budağından ve kökünden ettiği bir irfan çoraklığı içinde bulunuyorduk. Ama farkında olanlar bulunsa da mühimseyen yok gibiydi. Kıraç ve çıplak kalmış toprakların tabi olduğu erozyon gibi milli ve tarihi kıymetlerimiz elde tutulamıyor, sürüklenip kaymalarına ve fikir satımızın daralıp küçülmesine mani olunamıyordu. Tehlike büyüktü. Fakat o zaman tedbir ve çare arayanı bulmak muhaldi. Onun için de Tevfik İleri Bey'in ızdıraplı telaşı, attığı ve atmak istediği her adım parti için dağdağlar arasında eriyor, hatta köstekleniyor. Memleket hizmetinde ihlasla kemer bağlamış devlet adamlarına teveccüh etmesi mutat olan küçümseme, istihfaf, istihza ve iftira yaylım ateşini açmış bulunuyordu. 1958 senesiydi. Yakın bir akrabanın nişan merasiminde bulunuyorduk. Sık sık kapıya gelen posta müvezzileri, neşeli kalabalığa, eşten dosttan gelen tebrik telgraflarını taşıyorlardı. Bir ara kulaktan kulağa bir fısıltı duyuldu. Yine akrabadan bir gencin, Tevfik İleri Bey'den gelen telgrafı, "Bu adamın adı burada ne arıyor?" diye öfkeyle parçalayıp atmış olduğunu, kimi üzüntü ile, kimi hoş görerek birbirlerine anlatıyorlardı. Hazin olan şu ki, bu nahoş muameleye cesaret eden genç, iyi tahsil görmüş, namuslu bir kimse ve Halk Partisi devrinde de vekillik yapmış bir zatın oğluydu. Acı olan da işte bu münevver denen gençliğin hakkı batıl, batılı hak olarak görmekte oluşuydu. Hatalı ve yıkıcı bir eğitim politikasına muvazi olarak, muhalif ve menfi neşriyatla kafası dolmuş nesiller, iyiyi kötüden, eğriyi doğrudan ayırt edecek endazeyi kaybetmiş bulunuyordu. Onun için de muhalefet, Tevfik İleri Bey'in portresini nasıl benimsemişse bu gençlik de onu öyle görüyor, ancak karikatürize edilerek önüne konan bu çehreyi tanıyordu. Halbuki Tevfik İleri adını taşıyan büyük vatanperver, asla ona gösterilen çirkin adam değildi. O kadar ki memleketin selamet sahiline ulaşması için ancak o çapta canını kütleye bağışlamış kimselerin ihlaslı ve imanlı varlıklarına muhtaç bulunuyorduk. Ne yazık ki bunu dahi bilen yoktu. Aklı selimi körletilmiş, tarihi ve milli realitelerden nasipsiz ve habersiz yetiştirilmiş münevverler bilinmez hangi meş'um ağızların üretip kütleler arasına yaydığı sloganların içine büyük bir taassupla kapanmış bulunuyor ve memleket yararına atılan her adımı inkılaplar elden gidiyor avazesiyle karşılıyordu. Halbuki devamlı inkılapların sonunun bir memleketi dağılıp parçalanmaya götürmek demek olduğunu düşünmek bile körü körüne inkılap dogmalarına bağlanmış kimseler için bir küfür ve ihanet demekti. Fakat dile getirilse de getirilmese de marifin temellerine indirilen darbe aslında inkılap değil, tarihe, dine, dile ve topyekün Türk'ü Türk yapmış olan vicdani ve içtimai kıymetlere doğrulmuş bir suikastten ibaretti. Onun için bu yıkıntı en kısa zamanda bir eğitim felsefesinin kalasına toslayıp durdurulmalı ve Türk gençliğinin gideceği istikamet milli ve tarihi ölçülere göre tayin edilmeliydi. Fakat ne yazık edilemedi. 1950'de yüzüne milletin tokatını yemiş olan muhalefet, saf, tecrübesiz ve sadece büyük kütlelerin sempatisine dayanmak gafleti içinde bulunan yeni iktidarı, sanki karşısında ezilmesi farz olan bir düşmanmış gibi yıprata yıprata şaşırtmış, ürkütmüş ve aklı selimini kaybettirip can kaygısına düşürmüştü. Ama iktidarın da hatası büyüktü. Milletin kaderini eline aldığı ilk gün, daha ayağının tozuyla işe 7 yaşındaki çocuktan başlayacak, ona milli kültür hazinelerinin kapılarını açacak, unuttuğunu öğretecek, tarihinin, dilinin, dininin gerçek yüzünü gösterecekti. Halbuki aradan yıllar geçtiği halde bütün bu temel kıymetler yüzlerine çekilmiş çirkin, sahte ve korkunç maskeler altında saklanmış bulunuyor ve Türk çocuğu hala dilini, dinini, tarihini olduğu gibi değil, gösterildiği gibi görüyordu. Ne yazık ki bir parti felsefesinden mahrum bulunan 1950 iktidarı, bütün iyi niyetine memleket ve dış siyasette iktisadi yatırım, zirai ve sınai kalkınmada attığı müspet adımlara ve parça parça büyük yekun tutan başarılarına rağmen asıl ele alınması gereken hayati davayı mühimsememiş, memleketin bütününe şamil, ölçülü, şuurlu ve milli bir maarif politikasıyla işe ilk mektep çocuğundan başlamak ferasetini gösterememişti.